Homosexual nedir?
Size geçtiğimiz videolardan birinde homosexual'dan bahsetmiştim. Antik Roma'nın en dikkat çeken mertebelerinden biri homosexual. Daha doğrusu bu isim literatürde sexual olarak geçiyor ancak bu sexual bir insan olduğunda bu mertebeye homosexual diyoruz. Türbeye adanmış bir sacred, kurban. Daha doğrusu türbeleştirilerek kutsallaştırılmış ve vatandaşlıktan çıkarılmış kişi. Ancak buradaki kutsallaştırılmayı doğru anlamamız gerekir. Haram hale getirilmiş kişiler ifadesi daha doğru olabilir. Günümüz anlayışıyla o döneme ait bir kavramı anlatmak için bugün kullandığımız kelimeler ne derece yeterli tam olarak emin değilim aslında. İşlediği suçlardan dolayı haklarından mahrum bırakılan karakterler gerçeğe en yakın tanım olacaktır. Bu mertebe antik Roma hukukunun suç işlemiş bazı kişiler için bulduğu yöntemlerden bir tanesiydi. Toplumun içerisinde yer almasına müsaade edilen ancak toplum tarafından dışlanan, sürgüne gönderilmeyen bu kişiler vatandaşlıktan yani asabiyet sisteminden çıkarılıyordu. Böyle olunca o kişiyi öldürmenin herhangi bir diyeti, tazminatı olmuyordu. Yani bir sekara öldüren kişi cinayet işlemiş sayılmıyordu. Her gün öldürülmeyi bekleyerek, korumasız biçimde diken üstünde yaşamak. İşte cezanın en ağırı. Farz edelim bir kişi suç işlemiş olsun. Bu eylemin ardından bir din adamı tarafından dini bir ritüelle sekara olarak türbeye adandığında ve elindeki tüm haklar alındığında artık kısas hakkı olan karşıdaki kabile onun üzerinde oluşan tazminat hakkından vazgeçiyordu. Bu dini törende kendisine yemin ettirilerek bir put üzerinden Tanrı'ya havale edilmiş oluyordu. Bu dini ritüelle kutsanarak bir nevi Tanrı'ya ait hale geliyordu artık. Kimse Tanrı'ya ait olan bir şeye dokunamaz biliyorsunuz. Artık haramdır yani kutsal. Bu kişiyi teknik olarak öldürmek serbest hale geliyordu ancak kimse bu vebali üzerine almak istemez. O yüzden sacred mertebesindeki bu kişi hem lanetli hem de kutsal sayılıyordu. Dileyen öldürebilir evet. Kısas cezası yoktur ama artık hiçbir dini ritüelde ve geleneksel yargı ile kurban edilemezdi. Buradaki tazminat, kısas gibi cezaları da dini bir ritüel olarak algılamak gerekir ya da asabiyet sistemindeki kabilelere ait geleneksel kurallar. Bir sacred sadece törende ettiği yemini bozduğunda profanum yani normal hale geri dönebiliyordu. Ancak bu durumu isteyen sacred'a da eskiden bağlı olduğu tüm kabilesi karşı çıkıyordu ve onu yeminini bozmaması için ikna etmeye uğraşıyorlardı. Bu kişi herhangi bir korumaya sahip olmadığı için artık her gün ölüm korkusuyla yaşar. Vatandaşlık hakları elinden alınmıştır. Herhangi bir konu üzerinde hiçbir hak sahipliği yoktur. Aslında ne kadar da acı bir durum. Her gün cehennemi yaşamak. Ve sadece adandığı türbede karşılıksız olarak hizmet vermek. Böylesine diken üstünde bir yaşamdı işte. Elinde tek olan hak nefes alma hakkıyla bunun garantisinin sadece Tanrı'ya ait olması. İşte içinden çıkılmaz olan bir hal bu ve sacred'ın her gün ölüp ölüp dirilmesi durumu. Diken üstünde yaşaması. Toplumdan soyutlanarak toplum içinde bırakılmak, sacred için görmezden gelinmekle eşdeğer bir anlam taşıyor. Bunu sadece yaşayan bilir. Açık bir hapishanede olmak gibiydi sacred'ın durumu. Başına gelen şey soyut bir hapishaneydi ve toplumun önünde yapılan bir dini ritüelde herkesin gözü önünde yemin ettirilerek damgalanmaktı. Açık bir mezar olarak tanımlamak daha anlamlı olabilir. Aslında bu durumu anlatabilmenin en iyi yolu antik Mısır'da anlatılan bir böceğin yaşamında gizli. Bu hayvanın adı Scarab Sacer. Bu bildiğimiz bir böcek. Antik Mısır'da Kefri bu yaratıkla resmedilir. Hatta onunla resmedilmiş tılsımlar, mücevherler, mezar taşları ve muskalar vardır. Bazı türbelerin üzerinde de resimlerini görebilirsiniz. Doğada Scarab Sacker'ı incelerseniz şunu fark edersiniz. Bu böcek sürekli diğer hayvanların pisliklerini yuvarlar ve bu oluşturduğu küre ile yumurtalarını taşır. O yüzden doğumun ve yeniden yaratılışın simgesidir. Daha doğrusu sonsuz yaşamın. Güneşin yükselişi ona bağlıdır. Farklı kültürlerde farklı biçimde anlatıları vardır. Hatta bazı tasvirlerde Hristiyan haçına benzer ama temelde şu yatar. Kimsenin yapmak istemediği bir işi yapar. Pislikleri toplar ve yumurtalarını bu pisliklerin içinde yuvarlar. Bu bakımdan kutsaldır. Ona kimse dokunamaz. Ama bir yandan da kimsenin yapmak istemeyeceği bu pis işi bıkmadan, usanmadan her gün yapar. Bu yüzden de lanetlidir. Mitolojideki durumunu kısaca anlatmak gerekirse, gecenin tüm karanlığını yuvarlar ve her gün Ra'yı en tepeye taşır. Seher ve Selem'i hatırlayın. Hani Seher, güneşi getiren demekti ya, onu anımsayın. El'in iki kızı vardır, Seher ve Selem. Buradaki Seher, yani Sakar, Selam'ın zıttıydı. Bu inanışın en eski formu işte buydu. Güneşi getiren ve güneşi götüren. Önceki videoda size Antik Roma'daki çok katı olan Drakon yasalarından bahsetmiştim. En basit suçların bile sürgün ve idamlarla cezalandırılmasıydı Drakon yasaları. Antik Roma bu yasaları 12 lefa kanunlarına kadar sistemli bir biçimde yumuşatmaya çalıştı. Özellikle toplumda var olan önemli seçkin kişiler için. İşte Sacker kavramı da bu süreçte şekillendi. 12 lefa kanunlarını bilmeyenler için minik bir bilgilendirme yapalım. Milattan önce 450'li yıllarda daha önce yazılı olmayan tüm geleneğin ve örfün yazılı biçime getirilmesidir kısaca. Bu levhalardan önce töreleri ve gelenekleri sadece patrişiler biliyordu. Ve suç işleyen kişi hakkındaki yargıyı da kendi bilgilerine ve hafızalarına dayanarak yapıyorlardı. Patrişi günümüzdeki Ortodoks kiliselerinde var olan patrike benzer bir rütbe. Patrişileri seçkin kabile başkanları oluşturuyordu. Yani bir nevi babalar. Kabile başkanları. Zaten patrişinin Latince kökeni bildiğimiz Peter ya da Peder'in çoğul biçimi. Başkanı olduğu büyük ailenin her türlü hakları onların elindeydi. Bu haklar çerçevesinde tüm aile bireylerini dövebilir, kendi belirlediği uygulamalarla cezalandırabilir, hatta köle olarak satabilir veya öldürebilirdi. Ailedeki tüm kişilerin babaya saygı ve sevgi göstermesi, karşı çıkmaması Antik Roma'da bir devlet kanunuydu. Patrişiler, kuryaların bir araya gelmesiyle aynı çatıda toplanan kabile reislerinin bütününe verilen isimdi ve tam olarak hak sahipleriydi. Bunların seçme ve seçilme hakları vardı. Antik Roma'daki bir başka sınıf da pleblerdi. Yani savaşlar ve göçler yoluyla ülkeye yerleşmiş alt sınıflar. Plebler ticaret yapabiliyor, zengin olabiliyor ancak genel yönetim için seçme ve seçilme hakları olmuyordu. Yarı vatandaş sayılıyorlardı. İşte bu iki sınıfın mücadelesindeki belli bir dönemden sonra pleblerin sayısı bir hayli artmıştı ve patrişilerden daha kalabalık bir grubu oluşturuyorlardı. İşte tam bu aşamada 12 lefa kanunlarına yani yazılı hükümlere ihtiyaç duyuldu ve Senato'nun duvarlarına bu 12 lefa kanunları asıldı. Artık herkes işleyeceği suçun cezasının farkında olacaktı. Günümüz hukuk kurallarının temel dayanağı işte bu 12 lefa yasalarıdır. Kanunların levhalara yazılıp Senato duvarlarına asılması geleneği yüzyıllar boyunca devam etti. Roma'nın ve Antik Mısır'ın vassal devletleri de aynı sistemi uyguladılar. Hatta bu gelenek öyle bir hale geldi ki önemli duyurular aynı şekilde tapınaklara ve tapınakların tam karşısında kurulan meclis binalarının duvarlarına asılıyordu. Bu yüzden toplumu ilgilendiren ve bu yöntemle duyurulmaya çalışan her ilan levhatun il beşerdir. Yani insanlık için asılmış levhalardır. Kuralların duvara asılması geleneği, daha sonraları tüm duyuruların bu tapınakların ve meclisin duvarlarına asılması geleneğini de beraberinde getirdi. Yedi askı gibi. Roma'daki bir diğer sınıf da clientlardı, yani yanaşmalar. Bunlar özgür kişilerdi ancak sahip oldukları tüm mal ve servet, bağlı oldukları yani himayesinde oldukları patrişilerdi. Bu durumdaki patrişilere ise patron deniliyordu. Ona bağlı olan ve aslında özgür olan bu sınıfa da client. Günümüzde bu ifadeleri patron, sponsor ve girişimci olarak da kullanıyoruz. Ya da himayedar ve müvekkil. Clients'ı günümüzdeki girişimci gibi algılamak konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Yine bu duruma günümüzden örnek vermek gerekirse, bugün Dubai'de bir iş kurmak isterseniz mesela, öncelikle bir Dubai vatandaşı ile ortaklık yapmak zorundasınız. Ve ortaklık hissesinin minimum %51'i o Dubai vatandaşına ait olması gerekir. Bu durumda o Dubai'li vatandaş patron olur, siz de client. Yani bu ticaret anlayışı aslında hala devam ediyor. Clientlar ya da clientslar yaptıkları alışverişin sonunda tüm hesabı patronlarına sunduktan sonra patronlar da o client'a belli bir ücret vermek zorundaydı. Ancak bu ilişkide patron da client'ını korumak ve kollamak zorundaydı. İki taraf da birbirine hesap üzerinden hilecilik yapamazdı. Yanlış hesabın cezası çok büyüktü. Bu kısa bilgilendirmeden sonra 12 levha yasalarına dönecek olursak, bu yasaların içinde öyle bir madde vardı ki, bu videonun ana konusunu en fazla ilgilendiren maddelerden biriydi. Çünkü Sacker kavramı hukuk tarihinde ilk defa yazılı olarak 12 levha yasalarının bu maddesinde geçiyordu. 12 levha yasaları 8-21. Bir patron client'ını aldatırsa yani yanlış hesap yaparsa Sacker sayılır. Yanlış hesap yaparsa. Nasıl da ölçtü biçti. Kahrolası nasıl hesap yaptı. Onu Sacker'a sokacağım. Sen Sacker nedir bilir misin? Kella, hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Başka kim inatçı kesilmişti birazdan değineceğiz. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Sen Sacker nedir bilir misin? O ne hayat bırakır ne de ölüme terk eder. Birini Sacker'a sokmak çıplaklaştırılmış insan haline getirmekti. Tüm hakları elinden alınmış çıplak bir insan. Acaba Antik Roma'dan daha eski bir medeniyette böyle bir kavram var mıydı? Şimdi Roma'dan ayrılıp Antik Mısır'a M.Ö. 2500-3000 yıllarına bir yolculuk yapalım. Çünkü bizi asıl ilgilendiren kanunlar orada. Çünkü Antik Mısır'daki sistem tüm bunlardan daha eski. Ama kültür hemen hemen aynı. Burası Giza bölgesi. Mısır'daki üç büyük piramidin olduğu yer. Basamaklı piramit Sakara'ya 26 kilometre uzaklıkta bir bölge. Birçok bilim adamına göre buradaki piramitleri inşa etmek için çalıştırılanlar işçi sınıfındaydı. Hemen hemen her firavun döneminde belli bir ücret karşılığında çalıştırılıyorlardı. Ancak bazı firavunlar öyle gaddardı ki hem düşük ücretle hem de zor şartlarda çalıştırıyorlardı işçileri. Üstelik bazı çalışanlar vergi borçları karşılığı için de çalışıyordu. Bir de mahkum edilen ve yargılama sürecini bekleyenler var. Onların da kendilerini affettirmeleri burada çalışmalarına bağlıydı. Ancak şartlar çok zordu. Sakar, yüksek bir bölgeye inşa edilen bu tip yapıların genel adı. Akatça'da da karşılığı var. Bu kelimenin kökeni Akatça zakaru. Yükseltilerek inşa edilmiş yapılar için kullanılan bir kelime. Antik Mısır'da da bu kavram sakara olarak geçer. Aksan farklı olsa da kavram aynı. Bu yapılar birer tapınak ve türbedir. Ancak asıl amaçları kral mezarlığı olmaları. Bizi ilgilendiren kısım işte bu. Evet, o dönemde sakar, firavun mezarlarına verilen isim. Eski krallar mezarlarını güneşe daha yakın olmak için bu tip yüksek binalar üzerine yaptırıyorlardı. Bu bütün antik Mezopotamya'da rastlayabileceğiniz türden yapılar. Onu sakara sokacağım. Sen sakar nedir bilir misin? Bu sözler, farkındaysanız, firavuna isyan eden bir kişinin sözleri. Bize senelerdir anlatıldığı gibi Velid bin Müire'yi, Ebu Cehil'i unutun. Bu sözlerin muhatabı onlar değil. O hikaye bir masa başı hikayesi. Ey örtünen biçiminde hitap edilen, Cebrail'den korktuğu için örtünen değil. Bu kral mezarlığı için çalışan ve çölün ortasında sıcaktan, tozdan korunmak için örtünen kişi. Firavun mezarlığı için çalışan, üstü başı toz içinde olan, kalk ve elbiseni temizle biçiminde hitap edilen kişi. Bu metin çok eskilere ait. Ve kilit cümlemiz aleyhe tisate aşara, yani üzerinde 19 var denilen cümle. Bakalım üzerinde 19 var mı demek. Buna şimdi kendiniz şahit olacaksınız. Sakar kavramı bu kültürde yine iki anlamda karşımıza çıkıyor. Ama bu kültürde kavram olarak tek bir kişi üzerine yüklenmemiş ve ikiye bölünmüş durumda. Öldükten sonra kutsallaştırılarak mezarına gömülen kral ve bu mezar için çalışan lanetlenmiş bir diğer kişi. Her ikisi de güneşin altında. Bu hikaye şablon olarak birçok metinde karşımıza çıkar. Musa'da da aynı formu görürüz, İbrahim'de de. İbrahim de ateşe atılmıştır. Ya da firavunun mezarı için çalışmıştır. Nemrut da erkek çocukları öldürtmüştür. Bütün bunların birer şablon olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? Bir iskelet var ve bu iskelet üzerine süslenerek oluşturulmuş hikayeler. O da bir firavunla, Nemrut'la savaşmıştır. O da Nemrut'a bela dilemiştir. O da Musa gibi göç etmiştir. Biliyorsunuz, tanrı olarak düşünülen Nemrut da bir sineğe kurban gitmiştir. İbrahim'in tanrısı Nemrut'u bir sinekle yok etmiştir. Ancak bu videonun konusuyla ilgili olan Müddessir suresi İbrahim'le mi ilgili yoksa Musa'yla mı? Ona bakacağız. Dediğim gibi kilit cümlemiz aleyha tis'ate aşara, yani üzerinde 19 var olarak anlaşılan ya da tercüme edilen cümle. Bu sure öyle cümlelerden oluşur ki içindeki sadece 3 kelime ile karşısındakine satırlarca konuyu anlatır. Ama tabii anlayana. Hatta bu cümleyi ilk defa okuyan kişi bile herkesin anlayamayacağını iddia eder. Üstü kapalı konuşarak sadece kendilerine kitap verilenlerin bu misali anlayabileceğini söyler. Kafirlerin ve kalplerinde hastalık bulunanların Allah bu misalle ne demek istedi diye konuyu anlayamayacağını öne sürer. Levhatun lil beşer. Bu ayette bahsedilen kitap, yazı ya da levhalar nedir? Levhatun lil beşer. Musa'ya Sina Dağı'nda Tanrı tarafından iki taş tablet üzerinde verildiğine inanılan bu yazılar, bu ahlaki öğretiler, yani 10 emir olabilir mi? Yoksa herkesin yaptığı gibi derileri kavurandır deyip kestirip atalım mı? 10 emir. Müddessir 31. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. Ayrıca bu meydan okumada, bu karşı çıkışta ana kelimemiz inattır. Müddessir suresindeki cümleleri okuyan kişi, muhatap aldığı kişiyi inatçılıkla suçlar. Karşısındaki kişiyi ilahi sözler olarak iddia ettiği sözleri anlamamakta inat ettiğini iddia eder. Bu bana göre yüzyıllardır yanlış tercüme edilen, yanlış anlaşılan bir ayet olabilir. Bu durumda bu ayeti üzerinde 19 var olarak çevirmek, asıl anlatılmak isteneni açıkça bağlamından koparmaktır. Ha bu bilerek mi yapıldı yoksa cahillikten mi yapıldı, bu başka bir tartışma konusu tabi. 30. ayette geçen bu ifade Arapçasıyla aleyhe tisate aşaradır. Arapça tisate aşara 19 demektir evet, ancak ben yine de size İbranice Musa'nın 10 belasının nasıl söylendiğini de ifade etmek istiyorum. 10 bela İbranice söylersek aşara mahottur. Yani kısaca aşara. Bu ifade ha ekiyle belli bir ondan bahseder. Örneğin 10 emir İbranice'de aşaret ha divarim ya da aşaret ha dibrot olarak okunur. Ancak biz burada aşara derken 10 beladan bahsedildiğini bir önceki surenin içeriğinden, yani 73. sure olan Müzzemmil suresinin metninden anlayabiliyoruz. Eğer dikkatli okursanız Müzzemmil'de çok büyük ihtimalle daha önceki bir Firavun kraldan, ona gönderilen elçiden, o elçinin bu Firavun kralı uyarmasından ve bu Firavun kralın başına gelen beladan en ağır ceza biçiminde bahsediliyor. Hemen arkasından gelen Müddessir suresi de bu surenin devamı niteliğinde görülüyor. Bu yazım tekniği Kur'an'ın genelinde var. Önce ibretlik bir metin, ardından bir meydan okuma. Kural aynı, değişmiyor. Ha bir de Firavun'un Musa'yı sihirle itham etmesi var. Tıpkı Müddessir 24. ayette dediği gibi. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُسَرُ. Bu cümleleri okuyan kişiyle muhatap olan ve ona karşı çıkan kişi, olanlara rivayet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir diyerek tepki veriyor. Tabi burada rivayet edilip öğretilen bir büyünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna daha sonraki videolarda da değinebiliriz. İşte Müddessir 30'da geçen aleyha tisate aşaranın gerçek anlamı. Üzerinde 19 var değil. 10 belanın 9'u üzerinde. Onun 9'u üzerinde. Yani 10 belanın. Bu bir anlamda uyarı. Bu Arap edebiyatında en eski Mısır medeniyetlerinden bu yana kullanılan bir teknik. Adı muamma. Yani metni özel yöntemlerle sadece bilenlerin anlayabileceği bir hale dönüştürmeye verilen ad. Cahiliye Arapları da bu tekniği bolca kullandılar. Eski şehir devletlerinde de krallara gönderilen mesajlar bu yöntemle iletiliyordu. İslam öncesi dönemlerde maariz, melahin, remz gibi teknikler vardı, bilirsin. İslam'dan sonra bu teknikler daha da geliştirildi. Tamiye, muhacat, tevriye gibi usuller eklendi. Surenin içinde Allah bu misalle ne demek istedi derken bu ipucunu veriyor zaten ama bunu ne yazık ki hiçbiriniz anlamadı. Bu sebeplerden dolayı buna çeviri hatası demek yanlış olur. Çeviriniz doğru olabilir ancak anlamlandırmanız yanlış. Sen belki bu muamma ile Muhammed'i bulduğunu düşündün ancak metni dikkatlice bir defa daha okumanı tavsiye ederim. Okuduktan sonra bu muamma sayesinde gerçek Muhammed'i bulabileceğini düşünüyorum. Ayrıca diğer meacilleri suçladığın bir konu var. Diyorsun ki parantez içlerindeki yorumlarla metni kendi mezheplerine uydurmak için sahtekarlık yapıyorlar ve yanlış aktarıyorlar. Bir anlamda tahrif ediyorlar. Sana bu konuda sonuna kadar katılıyorum. Ancak Müddessir 31'deki senin mealinde de aynı şey yok mu? Müddessir 31'de 19 diye bir sayı geçmediği halde aynı mantıkla sen de 19'u parantez içine yerleştirmiyor musun? Şimdi dilersen benim iddiam olan ve Müddessir 30'da yer alan Aleyhatisat-e Aşara'daki Aşera'nın Yahudi terminolojisindeki ayrıntısına bakalım. Aleyha tisate aşera. 10 belanın 9'u üzerinde. 10 belanın 9'u üzerine olsun. Şimdi Mısır'dan çıkış kitabında yer alan bu belalara bakalım. Tebrikler dostum, muayene bitti. Merak ediyorsan üzerinde biraz 19 vardı ancak endişelenecek bir şey yok. Şimdi minik bir operasyonla seni bundan kurtaracağım. Ama haberin olsun, bu operasyonun bir takım yan etkileri olabilir. Kolay değil. Piramidin altındaki temel kireç taşını çekeceğiz şimdi çünkü. Bu yan etkiyle yıllardır bildiğini sandığın şeylerin aslında temelden yanlış olabileceğini fark edebilirsin. Bu metnin sözlü olarak ilk ne zaman okunduğu, kime okunduğu, kim tarafından okunduğu asla belli değil. Sen İslam peygamberi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ben Musa olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz bu bir kıssa ya da darb-ı mesel değil. Burada direkt bir hitabet var. Şimdi surenin içinde kanıtlara bakacağız. Hadis külliyatındaki geleneksel anlatı, Mekke'de yaşamış iki kişi arasındaki bu konuşmadan sonra Tanrı tarafından vahyedildiği ileri sürülür. Burada konu vahiy olup olmaması değil. Sonuç olarak bu cümleler birinin dudakları arasından çıktı. Ancak bize geleneksel İslam tarihinde anlatıldığı gibi olmayabilir. Az önce bahsettiğim bilgiler ışığında bu metnin özü çok daha eskilere dayanıyor olabilir. Dikkat edin. Onu Sakar'a sokacağım. Sen Sakar nedir bilir misin? Bunu surede kendisi de belirtiyor. Adeta başına gelecek belaları bela mı sandın der gibi meydan okur. Lütfen o sureyi açıp bir daha okuyun. Artık Sakar'ın ne olduğunu biliyoruz. Sakar, firavunların kraliyet mezarları ve bu piramitlerin içinde yer alıyorlar. Ey örtünen, kalk ve elbiseni temizle. Kendisine zulüm yapıldığına inanan birinin otoriteye isyanıdır bu. Yaptığı plan ve kendisini destekleyenleri harekete geçirmek için vaaz vermesi. Benim için dikkat çeken ana başlıklar bunlar. Burada en önemli kısım şu. Tapınak veya türbe olarak da yaptırılan bu piramitlerin tarihinin hikayeden daha eski olması önemli değil. Sonuç olarak bu yapılar için her zaman çalışanlar vardı ve bunlar birer dini merkezdi. Bunların birer öğretim yeri, külliye, medrese gibi kullanıldığını da unutmayın. İnisiye merkezleri. Zaten İmhotep, Amenhotep bunların birer hatip ünvanları olduğunu anlayabiliyoruz. Firavun krallar ve onların rahipleri aynı zamanda birer idareciydi. Bu yapıları idare eden krallar ve rahipler her zaman bu piramitler için birilerini çalıştırıyordu. Sadece inşa sürecinde değil, dikkat edin. O yüzden piramitlerin kimin için yapıldığının, bu metin ilk defa okunduğunda tahta o sırada hangi firavun kralın olduğunun pek bir önemi yok. Bu piramit 4500 yıl önce yapıldı ama bu metin 2000 yıl öncesine tarihlendi biçiminde düşünmek bizi yanlışa sürükleyebilir. Bu kısımda çok fazla detaylara girmeyeceğiz. Zaten konu hakkında çok fazla akademik makale, video, kitap, belgesel gibi kaynaklar mevcut. Ana hatları yeterli olacaktır. Ben yine her zamanki gibi ışıkları yakacağım. Araştırmayı kendiniz yapacaksınız. Mısır'da her iş bir tanrıya aitti. Kötü ya da iyi tanrı ya da tanrıça inanışı yoktu. Her tanrının ya da tanrıçanın iyi ve kötü yanları vardı. Önemli olan onları idare edebilen, tırnak içinde onları memnun etmek için uğraşan bir kralın tahtta oturmasıydı. Yani Firavun'un. İnanışa göre Musa'nın bu hikayesinde Musa'nın tanrısı olan Rab, gönderdiği belalarla bu işlere bakan tanrı sanılanları alt etti. Antik Mısır'da en üstte kralın bulunduğu dokuzlu tanrı sistemine inanılıyordu. Tüm bu tanrı ve tanrıçaları doğa olaylarının ve afetlerin simgesi olarak gördüler ya da idarecileri. Tanrılara ve tanrıçalara ait bu görevleri uygulama yetkisinin de bu tapınakları, türbeleri inşa eden, idare eden kral tarafından kontrol edildiğine inanılıyordu. 3 ile 3'ün çarpımı 9 çokluk için Enne'ad olarak ifade edilirdi ve Antik Mısır'da tüm bu tanrı ve tanrıçaların sayısı 9'dan fazla olsa bile bu kelime yani Enne'ad hepsinden bahsetmek için kullanılıyordu. Bu konuyu deşersek karşımıza teslis inancı da çıkar. Baba, oğul, kutsal ruh inanışının da bu temellere dayandığını söyleyebiliriz. Ama inanışın temeli aslında Atum'a dayanıyor. Atum'un vücudunun parçaları olan bu 9 tanrı, sonraları kendisi tarafından şahıslaştırılmıştı. Böylece Atum onları yaratmış ve kişiselleştirmişti. Bu 9 tanrı, Şu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Horus, Neftis ve Set'ti. Bu konuda sana Kabala'daki Adam Kadmon figürünü önerebilirim. Kültürden kültüre değişse de, ihtiyaca binaen değiştirilse de hepsinin kökü aynı. Buradaki Mısır tanrı isimlerine takılmayın. Onların isimleri seneler içinde değişir. Biri diğerinin adını kullanır. Birbirlerini taklit ederler. Dönem dönem birleşirler vesaire. Mısır dini karışıktır. Onu uzmanlarından dinleyin. Şimdi Mısır'dan çıkış kitabında yer alan bu belalara bakalım ve neden 10 belanın 9'u, aleyhe tisate aşere denmiş? Neden 10 belanın 10'u denmemiş? Neden 9? 9'un önemi ne? 10. belanın diğerlerinden farkı ne? Onlara bakalım. Birinci bela, kan felaketi. Nil'deki tüm suların kana dönüşmesi. İkinci bela, kurbağa felaketi. Tüm Mısır'ı kurbağaların kaplaması. Üçüncü bela, bit felaketi. Mısır'da bütün tozların bite dönüşmesi, tüm hayvan ve insanlara bitlerin musallat olması. Dördüncü bela, sinek felaketi. Mısır'ın at sineği yüzünden baştan sona harap olması. Beşinci bela, hayvanlarda salgın hastalık. Mısır'daki İsraillilere ait hayvanlar hariç büyük bölümünün ölümü. Altıncı bela, çıban felaketi. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıkması. Yedinci bela, dolu felaketi. Mısır'ın her yerine insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağması. Sekizinci bela, çekirge felaketi. Çekirgeler yüzünden Mısır'ın hiçbir yerinde ne ağaçlarda ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmaması. Dokuzuncu bela, karanlık felaketi. Mısır'ın 3 gün koyu karanlığa gömülmesi. Ve 10. bela, ilk doğanın ölümü. Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar hayvanlar da içinde olmak üzere Mısır'daki bütün ilk doğanların ölecek olması. Bu son belanın muhatabı Firavun'un kendisidir. Mısır'daki herhangi bir tanrı değildir. Yani bu dokuzlu tanrı sisteminin üstündeki kişidir. Böylece kölelerin tek tanrısı Rab, dünya gücü olan Mısır'ın 9 ilahını hezimete uğratır ve halkını özgürlüğe kavuşturur. Demin de dediğim gibi 10. belanın muhatabı bir Mısır tanrısı değil, 9 tanrının üzerindeki Firavun'un kendisi. Bu metne göre kölelerin efendisi olan Rab, diğer Mısır tanrılarının hiçbirinin işe yaramadığını ortaya koyar. Ya da biraz daha cesur bir ifadeyle şunu da diyebiliriz. Önce Firavun ve Musa arasında böyle bir diyalog geçti ve daha sonra bu belalar meydana geldi. Yani bir an önce Sekar'a, yani kraliyet mezarlığına sokulmak istenen Firavun'un ta kendisiydi ve Müddessir'deki bu sözler Musa'nın ya da Harun'un sözleriydi. Tabi bu ifade Müddessir'i Talmudik bir metne dönüştürür ki bu da yaşandığı düşünülen bu hikayenin aslında Arabistan'da bir peygambere değil, Mısır'dan çıkıştaki kişinin kendisine ait olduğunu ortaya koyar. Ve bu durumda dikkat ederseniz işler biraz daha karmaşık hale gelir. Çünkü bu durumda o Talmudik metnin hangi ekole göre yorumlanmış olduğunun peşine düşmek zorunda kalırız. Babil ekolü mü yoksa Kudüs ekolü mü? Benim oyum Kudüs'ten yana olur. Açıkça görüleceği gibi yıllardır yanlış bir anlamlandırma üzerinden bir inanç oluşturulmuş ve bu inancın yansıması ile kitabın içinde bu sayının değişik kombinasyonları, formları aranarak sözüm ona matematiksel mucize diye sunulmuştur. Musaf'ın içinde bir sayıya referans verilerek sunulan yansımaların olması gayet normal. Çünkü numeroloji çok daha eski tarihlerden bu yana bu tip metinlerin içerisinde kullanılan bir yöntem. Kaldı ki elimizdeki bilgilere göre Ebced sistemi Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından kendi döneminde tamamen değiştirilmiştir. Antik Mısır'ın, Antik Yunan'ın, Antik Pers'in metinleri iyi analiz edilmeden Emevi krallarının ve özellikle Abdülmelik'in nasıl bir politika uyguladığı asla anlaşılamaz. Tüh! Bunu ben bu zamana kadar neden anlayamadım diye üzülmenize gerek yok. Surede kendilerine kitap verilenler dışında kimsenin anlayamayacağını belirtmiş zaten. Burada bahsettiği kitap senin elindeki kitap değil. Bu cümleleri okuyan kişinin yakında bir duyuru yapacağı ortadadır. Surede bahsedilen hesap günü, surun üfleneceği gün, bu duyurunun yapılacağı gündür, savaş ilanıdır. Duyurunun yapılacağı meydan okuma günü, kendisine inanmayanlar için zorlu bir gün olacağını ifade etmektedir. Ayrıca Nuzul suresine göre Müddessir'in hemen ardından Fatiha suresi gelmektedir ki, çok ilginç, Fatiha'da Allah'tan Malik sıfatıyla bahseder. Bu anlatım biçimiyle din gününe atıfta bulunarak, mülkiyetin Allah'ta olduğunu vurgular. Maliki Yevmiddin. 5. mezmurun Arapçasını açtığımızda yine orada 2. bölümde Tanrı'nın Malik sıfatını görürüz. Ne alaka demeyin. Müddessir ve Fatiha'yı arka arkaya okuyun ve daha sonra 5. mezmuru okuyun. Özellikle Fatiha ve 5. mezmurun Arapçasının aynı hitabet biçimine sahip olduğunu göreceksiniz. Biri diğerinin kısa bir özeti gibidir. Şimdi Fasih Arapça bilenleri, Ammice, Kureyş Arapçası bilenleri, ana dili Arapça olan bütün uzmanları, El Eser'in bütün şeyhlerini, şıhlarını, o dönemin uzmanı olan bütün doçent, doktor, profesör ünvanı olanları, Nöldeke, Holland, Lüksemburg'u yalamış yutmuş herkesi, dünyadaki bütün oryantalistleri, bütün İbranice, Aramice metin okuyabilen uzmanları, Tevrat, Tora, Talmud bilenleri, semantik uzmanlarını, dil bilimcileri aynı masa etrafında bir araya topla, tartış ve bir daha bak. O ayetin üzerinde gerçekten 19 var mı yok mu? O ayetin üzerinde Sakar'ı benim verdiğim anlamla görmüyorsanız, okuduğunuz metinde Kefren piramidini fark etmiyorsanız, aslandan korkanları Sphinx'ten korkanlar olarak anlamıyorsanız, Humur'unu hala yaban eşeği olarak anlamak istiyorsanız iddiamdan vazgeçerim. Özellikle karşılaştırmalı dinler tarihi uzmanlarıyla, Mısır bilimcilerle, çok tecrübeli tarafsız tercümanlarla, etimoloji ve semantik uzmanlarıyla bir araya gelerek çözmeniz gereken bir problem bu. Orada bir muamma var, bir vurgu var. Ama bu muammanın çözülebilmesi için özellikle isminin başında bulunan künyeleri kaybetmekten korkmayanlarla bir araya gelmelisin. Sevgili dostum, 19 seni bir sakara, bir türbeye hapseden, hayatını kısıtlayan, doğduğun topraklardan uzaklaştıran, çıplaklaştıran, tıpkı surede dediği gibi ne ileri götüren ne de geri bırakan bir put, bir türbe. Sen bir yemin ederek o türbenin içinde karşılıksız hizmet verdiğini düşünüyorsun. Tıpkı Sekar'ın içindeki hayatını adamış ve toplum tarafından dışlanmış ancak yine de toplum içerisinde yer alan kurban gibi. O ayetin üzerinde asla 19 yok. Ayetteki aşara, Musa'nın 10 belasına yapılmış bir atıf. Mısır'daki 9 tanrıyı gönderdiği belalarla alt eden Rabb'in hikayesi. O cümle bir muamma cümlesi. Zaten bu muammanın herkes tarafından anlaşılamayacağını surenin kendisi de iddia ediyor. Bu durumda o tercüme de yanlış. Üstelik bu yanlış 1000 yıldır devam ediyor. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Harekeler ve noktalama işaretleri olmadan önce bu metinler karşıdaki kişiye lafzen aktarılıyordu. Bu konuyu mutlaka dikkate almalıyız. O yüzden bu videoyu izledikten sonra Hamze, Şedde, Ötre ve yazı ve dil bilgisi eleştirisine girmenin herhangi bir anlamı yok. Hepsinin farkındayım. Sözlerin ilk başlarda lafzen aktarıldığını, çok sonraları yazıya döküldüğünü, hatta çok çok sonraları sözlükler oluşturulduğunu bilmek gerekir. Şimdi şunu düşünebilirsin. Tamam, lafzen okunduktan sonra yazıya geçirilirken hata yapılmış olabilir. Kabul. Peki o zaman kitabın içinde 19'un katları olan halleri nasıl açıklayacağız? Böyle bir tesadüf olamaz. Haklısın, hiçbir şey tesadüf değil zaten. Ebced hesabını değiştiren ve Kur'an'ı şekillendiren Abdülmelik de belki senin gibi 19'a takıntılı bir adamdı, kim bilir. Adı üstünde Abdülmelik. Ne alaka diyeceksin, biliyorum. Açıklayayım. Abdülmelik'in nasıl bir hükümdar olduğunu anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Özellikle para politikalarında ve mimaride nasıl kişileri yanına topladığını, kimlerle aynı masaya oturup geriye doğru biçimde bir tarih yazdırdığını da anlatmama gerek yok. Bir imparatorluk kurmak için neler yapılması gerektiğini bilen, eskiden vassal olan bir devleti küllerinden var eden çok zeki bir adamdı Abdülmelik. Antik Mısır'daki en eski öğretiyi alıp antik Yunan'a getiren Pisagor'u, Platon'u, Aristo'yu, onların devam ettirdiği sayı bilimini, o felsefik düşünceyi bilmeyen kumandan olur mu sence? Sen o zamanki yöneticileri şimdikiler gibi mi sanıyorsun? Kureyş'in bayrağını, Kureyş'in kurucusu Firh bin Malik'ten aldığını düşünen Abdülmelik, tüm bu metinleri yazıya dökerken kutsal bir iş yaptığını düşündü. Firh bin Malik ve Abdülmelik, gizli bilgeliğin 32 yolunda 19. sırada ne var bir bakmanı öneririm. İngilizce kaynaklarda Reş diye göreceksin, şaşırma. Arapçasına bak. Arapçası mülk, yani malik. Çünkü dilleri karıştırırsan, o harfleri putperest Araplar gibi değer verdiklerinden biri sanabilirsin. Musaf'ta hem ilk sıraya konan Fatiha'daki Maliki Yevmiddin hem de sondaki Nas suresinde bulunan Melik'in Nas ifadeleri Abdülmelik'in ve Fih bin Malik'in adı üstünde kulu olduğu Malik Kabala öğretisindeki işte bu sahip olma sıfatı ve 19. sırada. Kaldı ki konu zaten 19 değil. Konu az önce de anlattığım gibi 1 ve 9. Konu sen ve sefirotlar. Konu onun içinden çıkıp bir olarak diğer 9'u kontrol altına alman. Anlatabildim mi? Bedeninin dışına çıktığın zaman her şeyin sahibi olursun. Bak, sana Tapduk Emre'nin sırrını verdim. Hem de Yunus gibi 40 yıl odun taşımana gerek kalmadı. Sözün özü tetragrammaton. Zohar'dan korkma. Zohar yıllardır yanlış anlamlandırılan ya da üzeri örtülen Sakar'ın ta kendisi. Firavun krallar yeniden zühur etmek için kendilerini mumyalattı ve o mezarları yaptırdılar. O mezarlar daha önce mastaba şeklinde dikdörtgen veya kareydi. Daha sonraları yükseltilmeye ve güneşe yakınlaştırılmaya başlandı. Yani piramitler mastapalardan çok daha sonra inşa edilmeye başlandı. Hiyeroglif yazısında bu şekil K diye okunur. Bu şekil ise Ba diye okunur. İçimizde olduğuna inanılan ruhun simgesidir. Ka-Ba. İşte etrafında dönülüp duran yapının temeli bu. Senin tercümende hac konferans diye geçiyor, haklısın. Ama ilk konferanslar, eğitimler, toplantı yapılan yerler o yapı değil. Musa ve kavmi kaçtıktan sonra Firavun ve askerlerinin neden onları kovaladığını sanıyorsun? Çünkü bilgiyi çaldılar. Bir devlet kurabilmek için kendilerine gereken bilgiyi. Kölelikten kurtulmak için. Mısırlıların Tot'tan kaldığına inandıkları, onlar için kadim ve kutsal olan bilgiyi. Zaten inanışa göre Musa iki yeni taş levha aldı, Rabb'in dağından döndükten sonra İsraillilere ilk seyyar Yahudi tapınağını yani Mişkan'ı yapma emri vermişti. O yüzden senin Kur'an tercümesindeki tespitin çok doğru. Buluşma ve konferans yeri. Mişkan. İşte ilk Mişkan, ilk buluşma yeri buydu. Bak burada Mişkan'ın temsili bir resmi var. Neden mor olduğunu da anlatayım mı? Neyse onu sonraya bırakalım. Ellerindeki bilgilerle Mısır'dan kaçarken yanlarında hangi bilgileri götürdüler? Firavun neden onların peşine düştü? Şimdi anladık mı? Ha, bilgiyi düzgün kullanmayı becerebildiler mi yoksa deforme mi ettiler? Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Kaba. İşte olduğu kadarı bu. Bugün 1948'de kurulan İsrail Devleti'ni bazı Yahudilerin neden batıl bir devlet olarak gördüğünü anlayabildin mi şimdi? Musaf'ı açtığında antik Mısır dinini bütün etkileriyle görebilirsin. Yasin'de mumyalama işleminden bahsedilir. Tebet, Arap peygamberin amcası Ebu Leheb hakkında indi denir. Seni Ebu Leheb ile tanıştırayım. Ebu Leheb diye bildiğiniz kişi hala Kahire Müzesi'nde sergilenen Ka-Per'den başkası değil. Ka-Per, Ka-Fer. Fer evet, ateş. Ya da ışık, ya da güneş. Ateşin babası, Şeyh Beled. Köyün muhtarı, efendisi. Bir firavun rahibi. Üstelik karısının da heykeli hemen yanı başındadır. Boynundaki mücevherlerle resmedilir. Ama öteki dünyada sıradan bir hurma lifi olacaktır boynunda. İkisi de odundan yapılmıştır, incir ağacından. Hatta karısı ona cehennemde odun taşıyacaktır hani. Bütün bu antik şablonun politik amaçlar uğruna nasıl yeniden şekillendirildiğini anlayabiliyorsun değil mi? Antik Yunan'da Platoncu bir anlayışla eğitilen ve savaş meydanlarında büyük fetihler yapan Abdülmelik'in bu sistemden haberdar olmaması mümkün mü? Platon'un Devlet Kitabı'ndaki 7. bölümde ve 525. maddede yer alan bir diyalogda sayılar, hesaplar ve aritmetik hakkında bakın ne yazıyor. Öyleyse insanı gerçek varlığa götürecek bilimler bunlardır. Demek ki bizim aradığımız bilimler bunlar. Savaş adamı ordusunu düzenlemek için onlara başvurduğu kadar, filozof da türeyip çoğalmalar dünyasından sıyrılıp öz varlığa ulaşabilmek için onlara başvurur. Yoksa hiçbir zaman düşüncelerine bir düzen veremez. Bizim bekçimizin de hem filozof hem de savaşçı olması gerekir. Öyleyse bu bilimin öğretisini zorunlu kılacağız. Devletin en yüksek işlerini görecek kimselere bu bilimi niçin edinmeleri gerektiğini anlatacağız. Salt bir kavrayışla sayıların özüne varacaktır. Ama sayıları tüccarların, satıcıların alım-satım işlerindeki gibi kullanmayacaklar. Sayıları savaş işlerinde uygulayacaklar. Kanaldaki Elif Lammin videosunda bu konuya hafif bir giriş yapmıştık hatırlayacaksınız. Bilmeyenin eline geçtiğinde yanlış anlamlandırmalara yol açtığından bu öğretinin herkesle paylaşılmadığına inanılır. Sır olarak saklanır. Ya da bir kısmı paylaşılır. Platon'un yüzyıllar önce öngördüğü şey işte buydu. Tabii Platon'dan önce Pisagor var. Hatta hepsinden önce Mısır'daki Tot var. Daha önceleri lafzen okunan Kur'an'ları yazıya dökenler, bunu çok iyi bildiğinden yani sayıların tüccarların eline geçtiğinde tıpkı alım-satım işlemlerindeki gibi kullanacaklarını düşündüklerinden, onların saygı duydukları başka değerler üzerinden bu yazım tekniğini kullandı. Arap tüccarları memnun etmenin yollarından bir tanesi de buydu. Söylediklerime hayır Karmati, bu Kur'an Emevi ya da Abbasi saraylarında yazılmadı, yalan söylüyorsun diye itiraz edebilirsin. Peki bu durumda bir takım sayılar ve hesaplar üzerinden Musaftaki sözüm ona hataları tespit ederken kimin hatasını ortaya çıkarıyorsun? Ha, Kur'an ve Musaf ayrı şeylerdir diye itiraz edebilirsin. Ben ikisinin de arasındaki farkı iyi biliyorum. Zaten bu ayeti özellikle ortaya koymamın sebebi bu. Söyler misin, mantık dersleri veren biri olarak mantık hatası yapmıyor musun? Bana göre tüm hadislerin ve Musaf'ın kaynağı aynı. Hatta o ayrımı yaparak söyleyeyim. Tüm hadislerin, siyerin, Kur'an'ın, Musaf'ın, hepsinin kaynağı aynı. Bu kitabın içindekilerin birine Allah tarafından yazdırıldığını Sünni ya da Şii kaynaklar dışında herhangi bir başka kaynaktan delil gösterebilir misin? 3-5 tane 19'un katları dışında. Hiçbir şey kendisinin delili olamaz bu arada, biliyorsun. Dış bir kaynaktan bahsediyorum. Gösteremezsin çünkü öyle bir kaynak yok. O zaman sen Sünni ya da Şia olmuyor musun? Hem bu mezheplerden gelen hikayeyle oluşturulmuş bir kitaba sarılacaksın, hem de önüne geleni kafana göre Sünni ateist diye itham edeceksin. Yok öyle. Kur'an'ın bir benzerini getiremezsiniz iddiasının içindeki bu 1 ve 9 rakamlarıyla ilgili olmadığını, okunduğu vezinle ilgili olduğunu tahmin etmen gerekir. Yani sahip olduğu aruzla. Aruz ölçüsündeki şifreleme 1 ve 9 rakamlarından daha karmaşık. Ölçüsü, kusurları, vaslı, zihafı, medi, ilk okuyanın elindedir. Bu Platon'un az önce anlattığım sözlerinde bahsettiği sayı biliminin ta kendisi ve o dönemde herkesin vakıf olduğu bir bilgi değildi. Ayrıca güneş merkezci astrolog Atinalı Meton, meşhur Meton döngüsünü yani 19 yılda bir tekrar eden takvim sistemini geliştirmişti. Hem de M.Ö. 432 yılında bu takvim senelerce kullanıldı. Üstelik bu bilgi binlerce yıl öncesine, antik Mezopotamya'ya dek uzanır. Yine İslam'daki kurucusu Mirza Ali Muhammed olan Babilik ya da Bahaelik mezhebi de 19 sayısının kutsal olduğuna inanıyordu. 1800'lü yılların ikinci yarısında Kur'an'ı nesheden Akdes adlı bir kitap yayınlamışlardı. İslam'daki bütün emir ve yasakları kaldırdılar, yeni bir dönem başladı dediler. Onların kutsalı da besmelenin içinde hatta beynin altındaki noktada gizliydi ve dayandıkları formüller 19 sayısına işaret ediyordu. Bütün inanışları 19 sayısı üzerine kuruluydu. Araplarda, Kadim Mısır'da, Antik Yunan'da ve hatta Sümer'de hem 12 hem de 7 sayısının önemi çok büyüktü. Bunu hepimiz biliyoruz. Araplar inandıkları tüm tanrıların, saygı gösterdikleri putların, Kamer ve Şems'in evliliğinden doğduğuna inanıyorlardı. Süleyman da buna dahil. Daha önceki videolarımdan birinde buna küçük bir örnek vermiştim. Solo, Şems'tir, Güneş'tir. Monda Ay, yani Kamer. Birinin sayısı 12'dir, diğeri ise 7. Toplam 19 eder. Süleyman hem Ay kültüne inananları hem de Güneş kültüne inananları topraklarında barış içinde idare etmeyi başarmıştır. Bu yüzden adı Süleyman'dır, Solomon. Salim'dir, barışın temsilcisidir. İslam peygamberinin güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan yine vazgeçmem demesi, tüm kontrolü bana verseniz de ben yoluma devam edeceğim anlamındadır. Ve bütün bu putları idare eden kabileleri ifade eder. Tüm bu metinde bir ayrıntı da çok ama çok önemlidir. Aslandan ürken yaban eşekleri. Size yine bir masa başı operasyonundan bahsedeceğim ki açık kapı kalmasın. Biliyorsunuz bu büyük piramitlerde çalışan birçok grup var. Bunların bazıları köleler, bazıları da gönüllü olanlar. Halkının kurtuluşu için severek çalışanlar. Gönülden hizmet edenler. Çalışanlar arasında Musa'nın sözlerinin tıpkı Firavun gibi insan sözü olduğunu düşünenler var. Ayette keferu olarak tanımlanırlar. Surede bu sözlere kuşkuyla yaklaşanlara aslandan ürküp korkanlar diye hitap edilir. Yaban eşeklerini kim uydurdu anlamak mümkün değil. Herhalde aslan kelimesini görünce bu da yaban eşeği anlamına gelebilir diye düşündüler. Yaban eşeği anlamı verdikleri humurun kelimesinin kökünün başka olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama inatla yaban eşeği olarak tercüme ediyorsunuz. Hatta kimileriniz zebra diye. Humurun örtülenler demek. Örten de kafir olarak belirtilen kişi. Yani oranın yöneticisi, firavunu. Kafir, örten. Bu ayetteki humurun bu türbe için kendi isteğiyle çalışanlar ve firavunun himayesinde olanlar, onun tarafından örtülenler. Çünkü bu türbenin adı Kafra, Kefren, Keferun. Şimdi eminim hepiniz Kafir'in suresini bir kez daha okuyacak. Kapı gibi Kahire'de Giza Platonu'nda hala önümüzde duruyor. Giza'daki en büyük ikinci piramit onun adına yapılmış. Mısır krallarının daha sonraları tanrılaştırıldıklarını unutmayın. Zaten mumyalama işleminin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yeniden zuhur, zohar. Sphinx yani aslan bu türbede çalışanlar için bir gözcüydü. Çalışanlar onun ruhundan korkuyorlardı. Hatta Sphinx'teki suratın daha önceleri aslan biçiminde olduğunu ve Kafra tarafından restore edildiğini düşünenler bile var. Hatta her şeyi bir kenara bırakın, müddessir kelimesini ya da müzzembil kelimesini bile eğer araştırırsanız, kökünün Mısır'a, Sümer'e dayandığını görebilirsiniz. Örtünmeden, tırnak içinde, vahiy alınmaz. Bütün kahinler, bütün şairler, tırnak içinde kendilerine vahyedileni okumadan önce örtünür. Dünya ile ilişkisini keser diyelim, gerisini siz araştırın. Araştırmanızdan sonra Tavaret'le tanışırsanız, Firavun'un Musa'yı neden sihirle suçladığını anlayabilirsiniz. Ben Tavaret ya da Tevrat diyeyim, siz Arabistan'daki karşılığı olan Bes olarak anlayın. Bu ipucu belki sizi Mısır'dan alıp Abbasilere kadar götürecektir, emin olun. Bir daha söylemekte fayda var. O ayetin üzerinde 19 yok. Ayetteki aşara, Mısır'dan çıkıştaki 10 belaya yapılmış bir atıf. Müddessir 30'daki ifadeyi 19 diye tercüme etmek, anlamak ya da yazıya dökmek, birinin sana 7 fiilini kullandıktan sonra senin duyduğunu yazıya dökerken 7 rakamı olarak yazmana benziyor. Sadece senin şapkanın ve tişörtünün üzerinde 19 var. O tercüme, o anlamlandırma yanlış. O cümle bir muamma. Üstelik bu yanlış 1000 yıldır devam ediyor. Seni Sakar'dan çıkaracağım. Ha şunu diyebilirsin, hayır karmati kella. Bu senin kurduğun bütün bu bağlantıların batıl olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğin piramidin ve Firavun hikayesinin arkeolojik olarak, bilimsel olarak senin anlattığın gibi bu sure ile bir bağlantısının olamayacağına inanıyorum. Bu sure, hadis kitaplarında anlatıldığı gibi bir Arap peygambere vahiy yoluyla inmiştir. Vahiy ileten eskilerden örnek vererek müthiş bir mucize göstermiştir. Aldığı vahyi karşısındakine okuyan da tıpkı hadis kitaplarında anlatıldığı gibi Ebu Cehil veya Velid bin Müire gibi firavunlaşan bir kişiye okumuştur. Bahsettiğin sayı bilimi, Pisagor, Aristo, Platon'un böyle ifadeleri yoktur. İnsanların o zamana kadar numeroloji ile hiçbir alakası yoktu. Vahyi ileten, vahyin içine bu sayısal mucizeleri yerleştirmiştir. Sen sersemitsin, reayasın veya psikopatsın. Hatta beni o listeye de ekleyebilirsin. Sevgili dostum, o zaman sana cevabım şu olur. Peki. Bırakın 1400 yıl önceyi, bundan 4500 yıl önce müthiş matematiksel bilgilerle inşa edilmiş devasa yapılar hala kapı gibi Kahire'de, Sakara'da karşımızda duruyor. Günümüz mühendisleri o zamanki meslektaşlarının bu yapıları nasıl inşa ettikleri konusunda hala hayranlık içindeler. 1400 yıl değil bak, dikkat et, 4500 yıldan bahsediyoruz. Bütün bunlar ortadayken, İnsan aklına hakaret eder gibi iki kapak arasına alınmış metinlerdeki bazı ifadelerin basit biçimde 19'un katları olmasına mucize diye inanmamızı bekliyorsunuz. Kaldı ki bu cümleye üzerinde 19 var anlamını ilk defa sen ve arkadaşın Reşat vermedi. Sizden önce de bu cümle bu şekilde anlaşılıyordu. 74. surenin içinde böyle bir cümlenin varlığını bilerek 3-5 tane basit matematiksel çıkarımla 1974 yılında böyle bir hareketle ortalığı velveleye vermek bir mucize değil. Kızma ama ancak bir şark kurnazlığına delalet. O zaman aynı mantıkla ben de sana şunu iddia edeyim. Bu sure okunduktan hemen sonra yani 614 yılında bir grup mümin Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmıştı. Şu anda hangi yıldayız? 2020. 2020-614 eşittir 1406. 1406'da 19'un 74 katı. Hem de tam sonuç veriyor. Demek ki 74 yılında bulduğunuz bu kavram bir mucize değil. Asıl mucize şu anda ortaya attığım iddia. Ama korkma, ben elçiliğimi iddia etmeyeceğim. Kanaldaki videoları inançsız insanlar kadar inançlı ve inandıklarına sıkı sıkı bağlı olanlar da izliyor. Hatta ben bazılarıyla e-posta yoluyla saygı çerçevesinde özel olarak büyük bir keyifle yazışıyorum. Siz de o dostlarım gibi elinizdeki metnin vahiy olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu videoyu hazırlayan kişi, kutsal metinler denilen tüm bu yazıların bütünüyle insanlar tarafından hazırlandığını düşünüyor olabilir. Düşünceler farklı olabilir. İman tartışılabilir bir konu değil. Konu iman olduğunda bütün tartışmalar biter. Bu metinleri kullanarak insanların birbiri üzerinde üstünlük sağlamasından kurtulmalıyız ve ezelden beri yapılmış olan yanlışları ortaya çıkarmalıyız. Sevgili Edip, lütfen sen de yaptığım bu eleştiri için sinirlenme. Hoşgörüyle yaklaşacağından eminim. Felsefeden hoşlandığını, hatta bu konuda dersler verdiğini de biliyorum. Descartes'i bilirsin. Sağduyu ve şüphenin tartışmasında sağduyu hem rüyada hem de uyanıkken 2 ile 2 toplandığında sonucun her iki durumda da 4 olduğunu, bu yüzden bu gerçeği tanımlarken aklın her koşulda güvenilir olduğunu iddia ediyor. Ancak şüpheci şöyle bir iddiada bulunur. Ya kötü bir cin varsa ve 2 artı 2 eşittir 4 işleminde bile bizi kandırabilecek kadar güçlüyse. Sen de lütfen bu kötü cini yok sayma. Etraftaki 19'lar kötü bir cinin marifetleri olabilir. Bana samimi bir biçimde söyleyebilir misin? Bu 19 senin hayatına ne kattı? Sana şu ana kadar ne fayda sağladı? Ve asıl önemlisi, hayatından neleri ya da kimleri alıp götürdü?